Ayrım 31, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 334. Bu neden bir türlü işe yaramıyor? Her kelimeyle birlikte iki elimin ayalarını alnıma vuruyorum. Mağlup halde laboratuvar sandalyeme çöküyorum. Rocky yukarıdaki tünelinden seyrediyor. Avcı yok, soru. Avcı yok, iç geçiriyorum. Deney yeterince basit aslında. Adrian'ın havasıyla dolu bir ampul bu. Hava Adrian'dan gelmedi ama içindeki gazların oranları Adrian atmosferinin spektrografına göre ayarlandı. Basın çok düşük, atmosferin onda biri. Adrian atmosferinin üst katmanı da böyle olmalı. Ampulün içinde aynı zamanda topladığımız Adrian yaşam formları ve biraz da taze astrofaj var. İçeri şöyle biraz leziz astrofaj koyduğumda avcı popülasyonunun artacağını ummuştum. Böylece içerideki dominant hücre türü olduğunda örnek içinden onu ayırıp alabilecektim. İşe yaramadı. Eminsin? Soru. Kendi yaptığım ısı enerjisi göstergesini kontrol ediyorum. Bu bir ucu buzlu suya, diğer ucu da ampule bağlanmış bir ısı ölçer. Astrofajdan ısı enerjisi geliyor. Buzla bu enerjiyi emiyor. Isı ölçerde kalan sıcaklık, astrofajın ne kadar ısı enerjisi yaydığını gösteriyor. Isı ölçerdeki sıcaklık düşerse o zaman astrofaj popülasyonu azalmış demektir. Ama böyle bir şey olduğu yok. Evet, eminim diyorum. Astrofaj popülasyonunda bir değişiklik yok. Belki ampul sıcaklığı kötü, çok sıcak. Adrian, üst atmosferi muhtemelen senin oda sıcaklığından çok daha soğuktur. Başımı iki yana sallıyorum. Adrian'ın hava sıcaklığı bir fark yaratmamalı. Avcının astrofajın sıcaklığıyla başa çıkabilmesi gerekiyor. Ah, evet, haklısın. Belki avcı teorisi yanlıştır. Tünel boyunca laboratuvarın öteki ucuna kadar gidiyor, düşünürken volta atma huyu var. Hem insanların hem de eridyanların benzer bir davranış sergilemeleri oldukça ilginç. Avcılar tek açıklama. Belki avcılar Petrova hattında yaşıyor. Belki avcılar atmosferin daha aşağısında yaşıyor. Bu dikkatimi çekiyor. Belki. Laboratuvar monitörüne bir göz atıyorum. Monitör bana harici kameranın Adrian yayınını gösteriyor. Herhangi bir bilimsel sebepten ötürü değil, sadece güzel manzara. Tam şu anda aydınlanma çemberini geçip gezegenin gündüz tarafına gireceğiz. Yörünge şafağının ışığı bir kavis şeklinde parlıyor. Pekala. Diyelim ki avcı atmosferde yaşıyor. Hangi rakımda? Hangi rakım en iyi soru? Sen avcı olsan nereye giderdin soru. Astrofaja giderdin. Tamam, peki astrofaj hangi rakımda? Soru içinde kendi cevabını da barındırıyor. Ah, bölünme rakımı var. Astrofajın bölünmesine yetecek kadar karbondioksitin olduğu yer. Evet, tekrar tüneline tırmanıp üzerimde duruyor. Bulabiliriz, kolay. Petrovaskopu kullan. Bir yumruğumu avucuma vuruyorum. Evet, elbette. Astrofajın bir yerlerde bölünmesi gerekiyor. Karbondioksitin belli bir kısmı, basınca sahip olduğu yer bunun anahtarı. Ama bunu kendi başımıza hesaplamamız ya da herhangi bir tahminde bulunmamıza gerek yok. Astrofaj bölündüğünde yavrusuyla birlikte Tau Ceti'ye doğru yola çıkacak. Bu sırada da kızılötesi ışık saçacaklar. Yani gezegenin dört bir yanında tam o rakımda Petrova frekansında bir parlama olacak. Kumanda odasına diyorum. Kumanda odası. Laboratuvar tavanı tüneline tırmanıp kendine ait kumanda odası girişinde kayboluyor. Ben de peşinden gidiyorum ancak onun kadar hızlı değilim. Merdiveni tırmanıyorum, pilot koltuğuna oturuyorum ve petrovaskopu açıyorum. Rocky çoktan ampulü içinde yerini almış, kamerasını da ana ekranıma doğrultmuş durumda. Bütün ekranı kaplayan bir kırmızı ışık var. Bu nedir? Soru, veri yok. Bekle diyorum. Ayarları açıp kaydırma çubuklarını kurcalıyorum. Petrova hattının içindeyiz. Etrafımız astrofajla çevrili. Sadece en parlak kaynakları gösterecek şekilde ayarlayayım. Epey kurcalamam gerekiyor ama sonunda parlaklık aralığını ayarlamayı başarıyorum. Ekranda Adrian'dan gelen kızılötesi ışık lekeleri kalıyor. Sanırım aradığımız cevap bu diyorum. Rocky neye baktığımı görmek için dokulu ekranına yaklaşıyor. Böyle bir şey beklemiyordum diyorum. Bu rakımda tüm gezegeni kaplayan genel bir kızılötesi ışığı katmanı olur diyordum ama hiç de öyle değil. Bu lekeler temelde birer bulut ve görünür ışıkta görebildiğim ince beyaz bulutlarla örtüşmüyor yerleri. Bunlar nasıl desem kızılötesi bulutları ya da daha doğrusu kızılötesi yayan astrofajdan oluşan bulutlar. Nedense astrofaj bazı alanlarda diğerlerine nazaran daha fazla bölünüyor. Tuhaf dağılım diyor Rocky düşüncelerimi dile getirerek. Evet, belki hava şartları bölünmeyi etkiliyordur. Belki rakımı hesaplayabilirsin soru. Evet, bekle. Adrian'ın tam ufkunda duran bir astrofaj bulutuna bakana kadar Petros Vak'ı yakınlaştırıp döndürüyorum. Gösterge bana kameranın geminin eksenine göre açısını gösteriyor. Bu açıları not edip navigasyon konsoluna dönüyorum. Burası bana yörüngemizin merkezine göre geminin açısını söylüyor. Bu bilgileri bir araya getirip işin içine biraz da trigonometri soktuğumda astrofaj bulutlarının rakımını hesaplayabiliyorum. Bölünme rakımı yüzeyden 91.2 kilometre yukarıda, genişliği ise 200 metreden az. Rocky bir pençesini ötekinin üzerine koyuyor. Bu vücut diline aşinayım, düşünüyor şu anda. Avcılar varsa oradalar. Katılıyorum diyorum ama oradan nasıl örnek alacağız? Yörüngeye ne kadar yaklaşabilirsin soru. Gezegenden 100 kilometre yukarısına kadar, daha yaklaşırsak gemi atmosferde yanar. Bu talihsiz diyor Rocky, bölünme bölgesinden 8,8 kilometre uzak, daha yaklaşamazsın soru. Yörünge hızında atmosfere çarparsak ölürüz, peki ya yavaşlarsak? Yavaşlarsak yörünge kalmaz, düşeriz, ölürüz. Rocky'ye bakmak için sandalyenin kolçaklarına yaslandım. Atmosfere düşmemek için motorları kullanabiliriz. Sürekli gezegenden kaçmak üzere itiş yaparız. Atmosfere gireriz, örnek toplarız ve ardından oradan ayrılırız. İşe yaramaz, ölürüz. Neden yaramaz? Motor çok büyük miktarda kızılötesi ışık yayıyor. Havada kullanırsan hava iyona dönüşür, patlama, gemi yok olur. Yüzümü buruşturuyorum. Doğru, evet. Dimitri dönüş sürücüsünü ilk test ettiğinde motor sadece 100 mikrosaniye boyunca açıktı ve arkasındaki 1 metrik ton metalik silikonu eritmişti. Ve o test sürücüsü Meryem Ana'nın motorlarının binde bir kuvvetindeydi. Vakumda her şey sıkıntı çıkarmadan çalışır. Ama motorları havada kullanmak, bir nükleer bombayı yanında kestane fişeği gibi gösteren bir alev topu yaratır. Bir süre tatminsiz bir sessizlik içinde oturuyoruz. Dünyalarımızın kurtuluşu sadece 10 kilometre aşağımızda yatıyor olabilir. Ama oraya ulaşamıyoruz. Bunun bir yolu olmalı ama nasıl? Oraya inmemize bile gerek yok. Sadece oradaki havadan örnek almamız gerek, ne kadar az olursa olsun. Bir dakika. Sen kısenoniti nasıl yapıyordun? İki sıvıyı mı karıştırıyordun? Rocky soru karşısında şaşırsa da cevap veriyor. Evet, sıvı ve sıvı var. Karıştır, kısenonit oluyorlar. Bundan ne kadar yapabilirsin? O sıvılardan yanında ne kadar getirdin? Çok getirdim. Bölgemi yapmak için kullandım. Bir tablo açıp içine rakam girmeye başlıyorum. 0.4 metreküp ksenonite ihtiyacımız var. O kadar yapabilir misin? Evet diyor. 0.61 metreküp yapacak kadar sıvım var. Tamam o zaman. Bir fikrim var. Parmaklarımı birbirine kenetliyorum. Basit bir fikir ama aynı zamanda aptalca bir fikir. Mesele şu ki aptalca fikirler işe yaradıklarında dahice fikirlere dönüşürler. Bakalım benimkisi hangi tarafa denk gelecek? Astrofaj bölünme alanı Adrian atmosferinin 10 kilometre içerisinde. Hava çok yoğun olduğundan ve gemi hemen yanacağından Meryem Ana'yı o kadar alçağa uçuramam. Atmosfer içindeyken motorları kullanamam. Çünkü o zaman işler sarpa sarar ve her şey infilak eder. O zaman balığa çıkma vakti geldi demektir. 10 kilometre uzunluğunda bir zincir yapacağız. Cihazı Rocky yapacak. Ucuna bir örnek toplama cihazı takacağız ve bunu atmosferde dolaştıracağız. Kulağa basit geliyor değil mi? Değil. Meryem Ana'nın yörüngede kalması için saniyede 12.6 kilometrelik hızını koruması gerekiyor. Yavaşladığı an atmosfere düşer yanarız. Ama bu hızla atmosferde bir zincire, bu zincir ksenonit bile olsa dolaştırırsak, o zaman zincir parçalanıp buharlaşır. O yüzden yavaş hareket etmemiz gerek. Ama yavaş hareket gezegene doğru düşmek anlamına geliyor. Tabii, rakibimi sürekli korumak için motorları kullanmazsam. Ama bunu yaparsam o zaman zincir ve örnek toplama cihazı arkamda kalır, motorların egzosu da bunları buharlaştırır. O zaman belli bir açıda itiş uygulamak gerek, o kadar basit. Saçma sapan görünecek, bu kaçınılmaz. Meryem Ana diklemesine 30 derecelik bir açıda eğilecek. Bu açıdan yukarı doğru itiş yapacak. Zincir de geminin altında doğrudan havaya sallanacak. İtiş motorlarının arkasında atmosfer katı bir iyonize ateş halinde olacak. Gerçek bir gösteri olacak yani. Ama bu arkamızda kalacak ve zincir etkilenmemiş hava içinde uçacak. Nihayetinde yanal hızımız saniyede 100 metrenin biraz üzerinde olacak. Zincir ince yüksek rakım havasında bu hıza rahatlıkla dayanabilir. Zincirin diklemesine sadece 2 derece oynayacağını hesapladım. Örneği aldığımızda da hemen topuklayacağız. Ne gibi sıkıntılarla karşılaşabiliriz ki? İroni yapıyorum. En yetenekli 3D modellemeci olduğum söylenemez ama bir zincir halkası yapacak kadar CAD'i kullanabiliyorum. Normal oval bir halka değil ama bu. Büyük kısmı oval olsa da başka bir halkanın içine geçmesine izin verecek bir boşluğu var. Halkaları birleştirmesi kolay ancak kendi başlarına açılmaları çok düşük ihtimal. Özellikle de gerilim altındalarken. Bir alüminyum bloğu alıp bıçkıya yerleştiriyorum. ''Bu işe yarayacak soru?'' diye soruyor Rocky tavan tünelinden. ''Yaramalı'' diyorum. Bıçkıyı çalıştırıyorum ve hemen işe koyuluyor. Tam da istediğim gibi zincir halkası için bir kalıp kesiyor. Kesilmiş kısmı alıyorum, üzerindeki alüminyum tozlarını üflüyorum ve kalıbı tünele doğru tutuyorum. ''Bu nasıl?'' ''Çok iyi'' diyor Rocky. ''Çok çok çok zincir halkasına ihtiyacımız var. Daha çok kalıp, daha çok halka demek, daha çok kalıp yapacaksın soru.'' Bakalım. Malzeme dolabını karıştırıyorum. Kısıtlı miktarda alüminyumum var. ''Gemide kullanmadığın çok alet var. Yatakhanedeki 2 yatak mesela, onları erit, blok haline getir. Daha çok kalıp yap.'' ''Vay be, hiçbir şeyi yarım yamalak yapmazsın değil mi?'' ''Anlamadım.'' ''Hiçbir şeyi eritecek değilim. Zaten bunu nasıl yapabilirim ki?'' ''Astrofaj her şeyi eritir.'' ''Bak iyi dedin'' diyorum ama hayır, yaşam destek sistemi ısıyla başa çıkamaz. Aklıma gelmişken, sende neden bu kadar çok astrofaj var?'' Duraklıyor. ''Tuhaf hikaye.'' Dikkat kesiliyorum. Tuhaf hikayelere bayılırım. Tünelinden biraz aşağı inip az daha geniş olan kısma oturuyor. ''Bilim eridyanlar çok hesap yaptı, yolculuğu hesapladı. Daha hızlı yolculuk, daha fazla yakıt demek. Biz de çok, çok, çok astrofaj yaptık.'' ''Bu kadar astrofajı nasıl ürettiniz? Dünya bu konuda çok zorlandı.'' ''Kolaydı. İçi karbondioksitli metal toplara koy. Topları okyanusa koy, bekle. Astrofaj katlanır, katlanır, katlanır. Çok astrofaj.'' ''Doğru. Çünkü sizin okyanuslarınız astrofajdan çok daha sıcak.'' ''Evet, dünya okyanusları değil, üzücü.'' Mesele astrofaj üretimi olduğunda Eric maça 3. kalede başlamıştı. Koca gezegen bir düdüklü tencere aslında. 29 atmosferdeki 210 santigrat derece su yüzeyde sıvı formunda kalmaya devam eder. Ayrıca okyanusları astrofajın kritik sıcaklığından çok ama çok daha sıcaktır. Astrofajı suya koymaları ve ısıyı emip bölünmesini beklemeleri yeter. Kıskandım. Bizim kendi astrofajımız için sahra çölünü boydan boya döşememiz gerekmişti. Onlarsa astrofajı suya atıp işlerine bakmıştı. Eridim birikmiş ısı enerjisi akıl almaz. 200 santigrat derecede ya da daha fazla sıcaklığa sahip yüksek hacimde dünyanın okyanuslarından kat be kat daha fazla su bu epey enerjiye tekabül ediyor. Zaten bu yüzden dünya 15-20 seneye donmakla karşı karşıya kalacakken onların en azından bir asırları var bu sorunu çözmek için. Onların sadece havaları ısı biriktirmiyor. Okyanusları daha da çok miktarda ısı biriktiriyor. 3. kalede doğmuşlar bir kez daha. Bilim eridyanları gemiyi tasarladı ve gereken yakıtı hesapladı. Yolculuk 6.64 sene sürecekti. Bu bir anlığına kafamı karıştırıyor. 40 eridani Tauseti'den 10 ışık yılı uzakta. O yüzden eridin bakış açısından bir yıldızdan ötekine 10 yıldan kısa sürede gitmek imkansız. Zaman genişlemesi yüzünden gemidekilerin 6.64 yıllık süre hissedeceğini söylemek istedi sanırım. Yolculukta tuhaf şeyler oldu. Mürettebat hasta öldüler. Sesi bir oktav alçalıyor. Artık bunun radyasyon olduğunu biliyorum. Gözlerimi kaçırıp ona biraz vakit tanıyorum. Herkes hasta. Gemiyi kendi başıma kullandım. Başka tuhaf şeyler oldu. Motorlar düzgün çalışmadı. Ben motor uzmanıyım. Sorunu bulamadım. Motorların mı bozuldu? Hayır, bozulmadı. İtiş normal ama hızları artmadı. Açıklayamadım. Hah, konuşurken volta atıyor. Sonra başka tuhaflıklar. Yolun yarısına beklediğimden erken ulaştım. Çok daha erken. Gemiyi döndürdüm. Yavaşlamak için itiş yaptım. Ama tau benden uzaklaştı. Nasıl? Tau'ya doğru ilerliyordum ama tau uzaklaşıyordu. Kafam çok karıştı. Ha o diyorum. Bir düşünce beliriyor zihnimde. Fazlasıyla ürkütücü bir düşünce. Hızlandım, yavaşladım. Kafam çok karıştı. Ama buraya geldim. Hatalara ve kafa karışıklıklarına rağmen buraya 3 senede geldim. Bilim eridyanının söylediğinin yarı zamanında kafam çok çok karıştı. Ah ah tanrım diye mırıldanıyorum. Çok çok çok yakıt kaldı. Kalması gerekenden çok daha fazla. Şikayet yok ama kafam çok karıştı. Evet diyorum. Bana şunu söylesene. Eridyan'daki zamanla gemindeki zaman aynı mı? Karapaksını yana eğiyor. Soru mantıksız. Elbette zaman aynı. Zaman her yerde aynı. Kafamı ellerime gömüyorum. Yandık. Eridyanlar görelilik teorisinden bir haberler. Bütün yolculuğu Newton yasalarına göre hesaplamışlar. Giderek daha fazla hızlanabileceklerini ve ışık hızının bir sorun teşkil etmediğini düşünerek yapmışlar hesaplamaları. Zaman genişlemesinden bir haberler. Rocky yolculuk sırasında Eridyan'ın çok daha fazla zaman tecrübe ettiğinin farkında değil. Boy genişlemesinden de bir haberler. Tau Ceti'ye göre yavaşladığınızda Tau Ceti ile aranızdaki mesafe uzar. Ona doğru yol alsanız bile. Zeki bir ırktan oluşan koca bir gezegen yanlış bilimsel varsayımlar üzerinden bir gemi inşa etmişler. Ve bir mucize eseri mürettebattan hayatta kalan tek kişi hedeflerine varana kadar karşılaştığı sorunları deneme yanılma yöntemiyle çözecek kadar akıllıymış. Ve bu büyük hata benim kurtuluşumu sağlayacak. Çok daha fazla yakıta ihtiyaçları olacağını düşünmüşler. O yüzden Rocky'de fazladan bir sürü yakıt var. Pekala Rocky diyorum. Rahat bir yere geç. Sana açıklamam gereken bir sürü bilim var.
31. ayrımın sonu.
Sayfa 342.